Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı, konuşa konuşa programıyla yine karşınızdayım. Türkiye'deki koronavirüsün seyrini konuşmaya devam ediyoruz. Konuğum Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Sinan Adıyaman. Sinan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Sinan Bey, Türkiye'nin dört bir yanından hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin dolduğuna dair açıklamalar geliyor. Açıklanan resmi rakamlarda yine sayı bu rakamlarla en azından çelişiyor gibi görünüyor. Diğer taraftan mecliste sık sık milletvekillerine korona testi yapıldığı yönünde haberler yansıyor medyaya. İsterseniz vaka sayılarıyla ilgili Türk Tabipleri Birliği'ne ulaşan verilerle başlayalım. Ardından da mecliste koronavirüs testiyle ilgili haberlere göz atalım.
Tabii. Şimdi başlangıç olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye koronavirüs salgınında ne durumda diye. Çok net şunu söyleyebiliriz ki birinci dalga sönümlenemedi maalesef. Toplumsal yayılma hızla devam ediyor. Türkiye birinci dalganın ikinci pikini yaşamaya başladı yavaş yavaş. Birinci pik gibi. Daha Nisan ayındaki gibi. Şimdi evet, bizim 65 ilde örgütümüz var. Ve buradan hekim arkadaşlardan bilgiler geliyor bize birçoğundan. Yani yönetici olarak değil, bilfiil bu hastanelerde çalışan arkadaşlarımız da var. Yönetici olarak da ve üyemiz olarak da onlardan gelen bilgiler var. O bilgilere baktığımız zaman Sağlık Bakanlığı'nın her akşam yayınladığı o turkuaz rengi tablodaki sayılarla çeliştiği gibi bir şey oluştu bizde. Hakikaten çelişiyor. Sanki biraz daha az gözüküyor, uyuşmuyor gibi. Şimdi bunun sebeplerini tabii ki irdeleyebiliriz ama ben açıkçası sadece bizim örgütlerimizden gelen sonuçları, sayıları değil, bir de valiliklerin yaptığı açıklamalar var. Sizin de bildiğiniz gibi Erzurum Valiliği, Rize Valiliği, Malatya Valiliği açıklama yaptı ve yaptıkları açıklamalarda sayıların arttığını söylediler ve sayı da verdiler. Malatya 100 dedi mesela. Fakat şimdi Sağlık Bakanlığı Türkiye'yi 7 bölgeye ayırdı. Bu Erzurum'un, Malatya'nın olduğu bölge içinde bir toplam 50 civarında, 50'nin biraz altında toplam sayı yayınladı Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı tarihte Malatya valisi bir tek Malatya'da 100 vaka olduğunu söylemişti. Dolayısıyla resmi rakamlarda da, resmi verilerde de bir çelişki var. Yani valinin verdiği rakamla bakanlığın verdiği rakam arasında da çelişki var. Keza Adıyaman Belediye Başkanı gerçekten çok iyi bir şekilde maskesini takarak yüzüne şey yaptı, açıklamasını yaptı ve dedi ki yoğun bakımda hastalar çok arttı, yer bulamıyoruz, hasta sayımız çok fazla diyerek bir açıklama yaptı. Şimdi bunları da göz önüne aldığımız zaman sadece bizim arkadaşlarımızdan gelen bilgileri de değil, bunları da göz önüne aldığımız zaman gerçekten Türkiye'de vaka sayılarının umulandan ya da bakanlığa gelen bilgilerden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara'da gerçekten salgın hızla yayılıyor ve ciddi olarak artmış durumda. Şanlıurfa'da en az 300 evin karantinaya alındığını Şanlıurfa Tabip Odası Başkanımız bize bildirdi. İldeki hastanelerin COVID-19 tedavisine ayrılan bölümlerinin tamamı dolmuş durumda. Günde 400 civarında, hatta 500 kesin olmamakla beraber diyor, 400-500 civarında vaka tespiti yapılıyor. Yaklaşık 600 yatak doluymuş. Acillerde hastalar hakikaten bekliyorlar. Ek hastanelere ihtiyaç duyuyorlar. Şimdi sonu ve de Şanlıurfa'da test sonuçları ciddi olarak, daha doğrusu sağlık çalışanlarının test sonuçları pozitif çıkmaya hızlı bir şekilde devam ediyor. Hemen hemen salgının başından beri 400'e yakın sağlık çalışanının bu hastalığı kaptığı söyleniyor. Ayrıca Şanlıurfa'da başka problemler de var. Mevsimlik tarım başka illere çalışmaya giden Şanlıurfa'dan tarım mevsimlik tarım işçileri var. Bunların geri dönmesiyle beraber vaka sayısının artabileceğini söylüyor. Keza Diyarbakır, şimdi Şanlıurfa 400. Diyarbakır günde 300 kişiye ortalama COVID-19 teşhisi konuluyor. Hasta sayısı azalmıyor. Gerçekten Diyarbakır, Antep ve Urfa ve hani Sağlık Bakanı Türkiye'nin Wuhan'a İstanbul demişti. Herhalde ikinci Wuhan'da Diyarbakır, Antep, Urfa oldu. Yoğun bakımlar dolu. Ancak bir hasta vefat ederse yer açılabilir deniyor ve genellikle hastalar yoğun bakımlarda yer olmadığı için dahili normal yataklarda yatıyorlar. Yer açıldığı zaman oraya geçiyorlar. Antep Tabip Odası Başkanı keza günlük ortalama 400 civarında hasta olduğunu ve çok ciddi bir hasta artışı olduğunu söylüyor. Ben de Ankara'da yaşıyorum. Ankara'daki durumu biliyoruz. Şehir hastanesi hakikaten çok dolmuş durumda. Zaman zaman hasta yatırılamadığını biliyoruz ve acillerde bekletildiğini biliyoruz. Yine İbn-i Sina, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hacettepe'de de COVID hastalar için ayrılan kapatılan servislerin tekrar açıldığı ve buralarda yer kalmadığına dair bilgiler geliyor. Şimdi tabii bu söylediğim rakamlar size PCR testi ile konfirme edilenler, yani doğrulanan hastalar. Bir de biliyorsunuz bu hastalığı bu testin PCR testinin doğruluk payı %60-70 oranında bütün dünyada. Bir de PCR testi negatif olup klinik olarak ve radyolojik olarak ve epidemiyolojik olarak COVID-19 tanısı almış, hastaneye yatırılmış, tedavi gören, hatta hayatını kaybeden hastalar var. Bunlar bu sayıların içinde değil. Böyle düşündüğümüz zaman Türkiye'de gerçekten hastalığın ikinci pikini yaşamaya başladığımızı, yani birinci dalganın ikinci pikini yaşamaya başladığımızı çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
Peki Sinan Bey, bulaş oranıyla ilgili yine veriler var. Türkiye genelinde %1,3 iken Diyarbakır'da 1,4, Urfa'da 1,7 oranında bir artış kaydedildi. Normali nedir? Yani yüzde kaç
Birin
olması
altındadır.
gerekir?
Birin altında olması gerekir ki o zaman salgın kontrol altına alındığı söylensin diye, söyleyebilelim diye. Birinci dalganın ilk pikinden sonra vakalar biliyorsunuz Haziran ayının 6'sına 7'sine kadar iniyordu ve R sayısı da birin altına düşmüştü. Yani ama şu anda hakikaten 1,3, yani bu ne demek biliyor musunuz? Bir kişi 3 kişiye bulaştırıyor anlamına gelir. 1,7 Şanlıurfa 1,7 demiştiniz. Bir kişi 7 kişiye bulaştırıyor demek. Bu inanılmaz bir şey. Yani 100 hasta varsa 700 hastaya 700 insana bulaştırıyor. Bu böyle eğer bu fiziksel mesafeyi koruyacak tedbirler, toplumsal hareketliliği yavaşlayacak tedbirler bir an önce alınmazsa gerçekten salgının hızla gittiğini söyleyebiliriz. Maalesef Türkiye'de bu değer ortalaması birin üzerine çıkmış durumda.
Siz daha önceki yayınımızda da belirtmiştiniz, bayram tatilinin, Kurban Bayramı sırasındaki temasların, ziyaretlerin ve Ayasofya'da 350 bin kişilik toplu açılışın bu salgının patlamasında önemli bir faktör olacağını belirtmiştiniz. Bunlar hala geçerli. Bunlara ek yeni sorunlar var mı gözlemlediğiniz?
Şimdi şöyle bir şey var. Tatile gitti insanlar da bayram tatilinin sonuçlarını biz görmeye başlamadık. Birinci haftadan sonra görmeye başlayacağız bayram tatilinin sonuçlarını. Yani önümüzdeki haftadan itibaren görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Fakat şimdi burada orası Ayasofya işte bayramda plajlar falan değil. Konu fiziksel mesafenin korunamadığı, kalabalıkların bir arada olduğu yerlerdeki Hatta taziye, düğün gibi geleneklerin biliyorsunuz yeniden açıldı bunlar. Ve yani bu yakınlaşma oldukça fiziksel mesafe korunamadığı zaman nerede olursa olsun hiç fark etmez. Vaka sayılarındaki artış kaçınılmazdır. Biz de Türkiye olarak bunu görüyoruz ama tabii bütün bilim insanları da söylüyor. Bizim COVID-19 İzleme Kurulu üyesi bilimdeki bilim insanları bazı Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel danışma kurulundaki bilim insanlarının söylediği daha bu birinci hafta yeni doluyor. Bu şey daha dolmadı hatta. Bayram sonucu birinci, ikinci haftada çıkmaya başlayacak ve korkumuz şu ki sayılar daha da artmasın. Çünkü o bayramda gördüğümüz sahneler gerçekten çok enteresandı. Ama tabii siz topluma bireysel tedbirlerini almadığı için salgının bu öyle hızlanmasında suçu topluma atamazsınız. Biz zamanında 1 Haziran'daki bu hızlı açılmadan sonra bir açıklama yapıp bu şekilde hızlı açarsanız, yani kademesiz kaldırırsanız tedbirleri bu salgının hızı artacak ve korkarız siz bundan toplumu suçlayacaksınız demiştik. Söylediğimiz maalesef çıkıyor. Siz plajlara gitmek için, tatile gitmek için kredi vereceksiniz insanlara. Tatilleri yollayacaksınız. Sonra da vay plaja gittin, fiziksel mesafeyi korumadın diyeceksiniz. Bu gerçekten kabul edilebilir bir söylem değil. Bu bile bu pandemi mücadelesinde toplum sağlığı, halk sağlığından öte ekonomik ve bir takım siyasi çıkarların göz önüne alındığını çok net ortaya koyuyor.
Peki Sinan Bey, bir de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki personele ve milletvekillerine günlük test yapıldığı iddiaları medyaya yansıyor. Normalde şu an Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yapılan test sayısı ne kadar Türkiye genelinde?
Şimdi en son 60 binlere çıktı. 3 gündür 60 binlere çıktı. Zaten maksimum kapasitemiz de bu ama bilim insanlarının söylediği bizim daha çok test yapmamız lazım. 100 binlere çıkması lazım. Bu söylediğiniz Cumhurbaşkanlığı personelinin günlük test yapılma olayını biz açıkçası biz de basından izledik. Bu konuda bir iddiamız yani bir iddia edemeyiz ama bu biz şöyle söyledik. Bakın bir milletvekili çıktı. Ben 7 test yaptırdım bir ayda. 8.'si pozitif çıktı dedi. Şimdi bu da anladığımız kadarıyla mecliste isteyene istediği zaman test yapılabiliyor. Şimdi siz sağlık çalışanları ilk başta olmak üzere risk grupları var. Ama en önemlisi de tabii bu pandemiyle mücadele eden, en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarını. Biz 4 aydır sağlık çalışanlarına rutin test yaptırtabiliriz. İstediğimizde haftalık. Yani Türk Tabipleri Birliği olarak, COVID İzleme Kurulu olarak haftalık sağlık çalışanlarına, bu pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarına rutin test yapılmasını istiyoruz. Bu yapılmamışken, hatta hastanede virüsü kapanlarla temas eden bazı hekim arkadaşlarımıza bile anında test yapılamıyorken, bir milletvekiline bir ayda 8 test yapılması bilimsel olarak kabul edilemez. Hangi bilimsel, hangi epidemiolojik verilere göre bu 8 testin bir ayda yapıldığını bir milletvekiline Sağlık Bakanlığı açıklamak zorunda. O 60 bin test deniyor ya bakın
Evet.
her akşam. O 60 bin testin kaç kişiye yapıldığını, buradan çıkan sonuç bir kişiye birden fazla test yapıldığına göre yani bu kadar testin toplam kaç kişiye yapıldığını Sağlık Bakanlığı açıklamak zorunda. Bu testler temaslıları mı yapılıyor? Bu testler bir epidemiyolojik çalışma için yapılan 140-150 bin kişilik bir çalışma vardı. Onlara mı yapıldı? Ya da nerede çalışanlara yapılıyor? Rutin test yapılan kaç kişi var? Herhangi bir yerde çalışan bir popülasyona yani popülasyonun özelliklerinin açıklanması lazım Sağlık Bakanlığı tarafından. Gerçekten çok üzücü. Biz çok üzüldük. Sağlık çalışanları zaten bir yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik içinde. Bir de bunları görünce kendilerine test yapılmadan bir milletvekiline keyfi, tamamen keyfi 8 test yapıldığını duyunca gerçekten büyük hayal kırıklığına uğradılar. Kendilerini hakarete uğramış hissediyorlar.
Peki son olarak şunu sorayım. Sağlık çalışanları son zamanlarda hayatını kaybedenlerin sayısında da bir artış var. Sık sık sosyal medyada COVID nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen sağlık çalışanlarına rastlıyoruz. Haklarının korunması bağlamında vefat ettiklerinde ya da genç yaşta olduklarında ya özlük hakları bu anlamda korunuyor mu yoksa bu alanda da sıkıntılarınız var mı?
Tabii büyük sıkıntı var. Biz bir türlü Sağlık Bakanlığı'na bunu anlatamadık. Bir sonuç alamadık. Hatta kanun teklifi hazırlattık ve kanun teklifi verdirttik. Hayatının pandemiyle mücadelede, COVID-19 pandemisiyle yapılan mücadele kaybeden 26 bugüne kadar bizim tespit ettiğimiz 26 Ekim olmak üzere toplam 52 sağlık çalışanı var. Bu arkadaşlarımızın meslek hastalığı olarak bu COVID-19'un kabul edilmesini istedik ve meslek hastalığı sonucu, iş kazası sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edilmesini istedik. Ve çünkü burada eğer böyle olursa kendilerinden sonra kalan ailelerine bir tazminat verilecek. Normalinden daha yüksek bir emekli, daha doğrusu bir maaş kalacak. Bu tip en azından kendileri hayatlarını kaybetseler de arkada kalanların rahat edeceğini düşünmelerini açısından bu çok önemli. Fakat biz bunu Türkiye'de maalesef kabul ettiremedik. Hala en az bakanlığa 2-3 kere yazdık bunu. Toplumla da paylaştık. Milletvekillerine yazdık ama nedense yani toplam şurada 52 arkadaşım imtina ediliyor. Bu gerçekten sağlık çalışanlarını çok üzüyor.
Peki okulların açılması konusunda Türk Tabipleri Birliği'nin tutumu nedir? Yani henüz bakanlıktan resmi bir açıklama yok ama bir hafta
tabii ki
kaldı, veliler endişeli.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki herkes okulların açılmasını ister. Yani yüz yüze eğitim her zaman iyidir. Özellikle ilk öğretimde, orta öğretimde her zaman mutlaka yapılması gerekendir. Hem çocukların sosyalleşmesi açısından hem eğitimleri açısından. Fakat şöyle bir kanı var. Çocuklar hasta olmuyor. Ya da bu hastalıktan hayatını kaybetmiyor. Ya 15 yaş altında en son 12 mene bir hasta yani çocuk vefat etmişti. Hayatını kaybetmişti bu hastalıktan. 50 yaş altı gene hakikaten azımsanmayacak sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani sonuçta artı çocukların bulaşıcılığı var. Yani öyle bir şey var, çocuklar bulaştırmıyor. Aksine bazı çocuklar çok daha fazla bulaştırıyor. Şimdi normal şartlar altında bir ay önce sorsanız belki bir takım tedbirlerle açılmasını söyleyebilirdik. Ama hala tabii ki bir takım uluslararası örgütlerin açıkladığı bir takım kabul gören şartlar var. Nedir? Öncelikle 100 binde yani popülasyon 100 binde birin altında olacak hasta sayısı. Türkiye'de şu anda bu 100 binde birin altında değil 100 binde 5-6 civarında. Şimdi Finlandiya gibi Japonya gibi ülkeler okulları açtılar ama onlar da bu 100 binde birin altında artı metrekare ondan sonra hani her öğrenciye düşen metrekare belli. Öğretmenlere düşen öğrenci sayısı belli. Çift tedrisat yapılıyor. Yani temas tamamen kesilmiş durumda. O zaman başarı var ama İsrail gibi ülkeler var ki okulları açtılar. İsrail'in en büyük salgın başlanma yeri bir liseden kaynaklandı ve bir liseden çıkan salgın nedeniyle okullar tekrar kapatıldı. Şimdi Türkiye'de 8 Haziran'a kadar bir düşüş başlamıştı. 600'lere düşmüştü ama 1 Haziran'daki hızlı tamamen ekonomik çıkarlar göz önüne alarak, ekonomik kaygılarla ve siyasi kaygılarla bu yeni açılma dediğimiz bizim olay başlayınca yani alınan tedbirlerin kademesiz bir anda kaldırılmasıyla beraber 8'inden sonra tekrar hasta sayısı, günlük hasta sayısı, yeni hasta sayısı artmaya başladı. Hatta bir ara 1600'lere çıktı. Şimdi 1200 civarında dolanıyor ama dediğim gibi zaten bize gelen bilgiler sanki bakanlığın açıkladığı sayının biraz düşük olduğu yönünde gözüküyor. Böyle bir durumda ve salgın artarken Türk Devletleri Birliği açısından 31 Ağustos'ta okulların açılmasının söz konusu bile olamayacağını biz duyurduk. bu konuda netiz, söz konusu bile olmamalı. Bir an önce salgın hızını azaltacak, toplumsal hareketleri azaltacak tedbirlerin bir an önce alınmasının gerektiğini, il il tabii, bazı illerde hakikaten salgın sönümlenmiş durumda, yatışmış durumda, yeni hasta sayısı yok. Yani il pandemi kurullarına iş düşüyor burada, ama il il bütün Türkiye çapında değil, ama şu salgının bu hızıyla beraber 31 Ağustos'ta hakikaten birçok ilde okulların açılmasının söz konusu olmaması gerektiğini biz çok net söylüyoruz. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, halk sağlıkçılar, klinik mikrobiyologlar ve eğitimciler bir araya gelip bir konsensus sağlama, bir açıklama yapmak, bir strateji belirlemek durumundalar. Onun için de Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptık.
Peki Sinan Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.